Artı TV'den yeni bir ekolojik odak programından herkese merhaba. Her hafta ekolojik odak programlarında Türkiye'nin farklı bir bölgesindeki ekoloji mücadelesini, ekolojik yıkımları gündeme getirmeye çalışıyoruz. Bu hafta da ekolojik odakta Muğla'nın Marmaris ilçesine doğru yol alacağız. Burası Marmaris geçen sene ağırlıklı olarak orman yangınlarıyla gündeme geldi. Temmuz ve Ağustos aylarında çok ciddi orman yangınları yaşadı Türkiye. Marmaris'te en ciddi kayıpların yaşandığı yerlerden biriydi. Şimdi orada farklı birkaç proje var. Bu hafta o ekolojik yıkımlara sebep olan projelerden bahsedeceğiz. Ne yapılmak isteniyor Muğla'nın Marmaris ilçesinin? İçmeler Kızılbük beldesinde neler oluyor? Biraz onları konuşacağız. Hukuki süreçlerle ilgili neler yaşanıyor? Yine onları aktarmaya çalışacağız. Kısaca bahsedelim. Tam da aslında bu orman yangınları biter bitmez Temmuz-Ağustos ayları gibi Muğla Valiliği bir projeyle ilgili ÇED gerekli değildir kararı verdi. Bu proje nedir? Bu proje Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yapılmak istenen çok büyük bir konut projesi, ama sadece devasa bir konut projesi olmakla kalmıyor. İçinde farklı bir takım otel projelerini, yat limanını, alışveriş merkezini, aqua parkı gibi pek çok aslında üniteyi içeren devasa bir şehir projesinden bahsediyoruz. Ve bu projeye ÇED gerekli değildir kararı verilmiş olması da epey dikkat çekici bir gelişme olarak geçen yıl ekoloji mücadelesi götürenler tarafından gündeme getirildi. Dediğimiz gibi proje çok büyük bir proje. Bu projeyle ilgili olarak iki defa bilirkişi keşfi yapıldı ve bu keşiflerin sonucunda çeşitli raporlar yazıldı ve ÇED gerekli değildir kararının hukuka uygun olmadığı yönünde bir görüş bildirildi. Yine aynı şekilde bu ÇED gerekli değildir kararıyla ilgili hukuki süreçte yine burada çevre mücadelesi götürenler tarafından başlatıldı. Şimdi burası tabii sadece bu proje elbette deniz ekosistemi açısından pek çok sorun barındırıyor, ama sadece bu da değil. Koylarla ilgili önemli ekolojik tahribatlardan bahsediyoruz. Kamuya ait olan ormanlık alanlara doğru sınırlarını genişletmiş olmasından bahsediyoruz ve aynı zamanda yine usulsüz bir şekilde milli park sınırlarına doğru da bu projenin genişletildiğini ekoloji mücadelesi verenler tespit etmiş durumda. Simpaş burada dediğimiz gibi yeni bir kent inşa ediyor ve bunun ÇED'den muaf tutuluyor olması gerçekten son derece dikkat çekici bir gelişme. Bununla ilgili çevre mücadelesi verenler nasıl bir süreç geçirdi? Bugün bunları konuşacağız dediğimiz gibi. Bunlar aslında bu tarz projeler aslında son birkaç yılda gitgide hızlanan biçimde bir servet transferi, bir sermaye birikiminin el değiştirmesi olarak yine dikkat çekiyor. Çünkü kamuya ait olan koyların, ormanların, milli parkın, mutlak korunması gereken sit alanlarının bu şekilde tecavüze uğruyor olması yine çevre mücadelesi götürenlerin dikkat çektiği noktalardan birisi. Tespitlere göre buranın aslında topografyasında bile değişiklik yaratmış bir proje ve 23 dönümlük milli park alanında daha şimdiden tahrip etmiş durumda. 4 koyda da yine ekolojik tahribatlar tespit edilmiş. Burası Akdeniz foklarının ve su samurlarının yaşam alanları, dolayısıyla yine mutlak korunması gereken alanlar olarak biliniyor. Şimdi bu hafta bu konuları konuşmak üzere yine ekolojik odakta iki değerli konuğum var. Marmaris Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri Halime Şaman ve avukat Arzu Alper bu hafta ekolojik odakta konuklarım. Merhabalar Arzu Hanım, merhabalar Halime Hanım. Hoş geldiniz ekolojik odak programına. Evet, şimdi ben girişte çok kısaca bahsetmeye çalıştım. Ama bu projenin detaylarını sizden dinleyelim. Siz burada Marmarisliler olarak neler yaşıyorsunuz? Bu proje tam olarak neleri içeriyor? Ve şu ana kadar ne kadar, nasıl bir aşamaya geldi, ne kadarlık bir ilerleme kaydetti? İsterseniz bunlarla başlayalım. Ben hemen ilk sözü Halime Hanım'a vererek bu projeleri gündeme taşıyalım istiyorum. Buyurun.
Teşekkür ederim Pelin Hanım. Siz açılış konuşmanızı yaparken benim aklımdan da şöyle geçiyordu. Aslında bizi işlerini yeterince özenle yapmayan, mevzuatı dikkate almayan kurumlar var etti. Çünkü davanın dosyasına giren Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün cevabında orada elbette inşaat yapılıyor, morfolojisi değişecek gibi bir açıklama vardı. Bu tabii müdürlük açısından çok üzücü bir yanıt. Çünkü bahsettiğimiz nokta tapulu arazinin de dahil olduğu Marmaris Milli Parkı'na ait bir bölge. Ve kontrollü kullanım bölgesinde tapulu arazilerin olduğu yer. Ancak proje yapılırken şu anda bilirkişi raporuyla da tespit edildiği gibi kendi alanlarının dışında 23 hektar dönümlük bir alanda da Milli Park'taki ağaçları ortadan kaldırarak orayı tahribata uğrayarak ilerliyorlar. Ve proje Marmaris kentine ve ülkeye ait 4 koyu işgal etmiş durumda. Bu 4 koy tam bir burunda yer aldığı için de maalesef Marmarisliler kendi arsalarından 650 metre öteye bir kapı konulması ve oradan da kentin yaşayanlarının geçişine izin verilmemesi nedeniyle orayı denetleyemiyorlar. Kamuya ait arazide hangi değişiklikler yapıldığını göremiyorlar. Şimdi bu projenin öyküsü 1988 yılında işte o zamanki turizmi teşvik meseleleri nedeniyle Hattatlara tahsis ediliyor. Ve bir otel projesi aslında. 550 odalı bir otel projesi. Daha sonra firma iflas ediyor. Daha sonra bu GEO devreye giriyor. Onlara geçiyor ve 2010 yılından itibaren de Simpaş GEO'ya ait bir araziye dönüşüyor. Fakat Simpaş GEO burada otel yapmak istemiyor ve konuta döndürmek istiyor. O zamanki işte İçmeler Belediye Başkanı diyor ki hayır, bizim bir otele ihtiyacımız var, burada konuta izin vermeyiz. Engelliyor ta ki 2019 yılına gelinceye kadar. Fakat bizim bu tarihten itibaren karşımıza dev bir entegre tesis çıkıyor. Şimdi 550 odalı bir otel yolculuğundan bahsettik başlangıçta. Evet. Sonrasında şu şekle dönüşüyor. 205 otel odası, 1407 adet devre mülk, 260 adet villa, aqua park, macera parkı ve bir AVM. Evet. Buraya getirecekleri nüfus da yaklaşık İçmeler'in nüfusundan fazla bir nüfus. Şimdi o tesiste herhangi bir altyapıdan bahsedilmiyor. Bizim çok küçülterek hesaplamalarımızla yaklaşık 7000 kişilik bir nüfus. Günde 7000 defa en azından bir sifon çekilmesi söz konusu. Peki siz bir altyapınız olmadan, kanalizasyon ya da onu depolayacak alan yaratmadan böyle bir ilave yükü bir kente nasıl getirirsiniz? Çünkü projenin bulunduğu yer Marmaris Körfezi'ne giriş ve çıkışın kilit noktası. Yani hem açık denizi etkileyebileceğiniz hem kapalı Marmaris Körfezi'ni etkileyebileceğiniz bir yer. Bunun dışında orada endemik hayvanların ve bitkilerin yaşadığını biliyoruz. Bir bölümünden siz bahsettiniz. Akdeniz foku ve deniz kaplumbağa, karettaların dolaşım alanında. Yani özellikle korunan bölgeler arasında bulunuyor. Ve bunların hiçbiri dikkate alınmadan ne yazık ki böyle entegre bir tesise gerekli değildir kararı verildi. Biz de o aşamadan sonra dosyayı inceledik ve dosyada önemli hatalar, kusurlar olduğunu tespit ettik. Onu biraz sonra Arzu anlatacaktır. Evet. Doğal olarak da o projenin ÇED açısından, yani çevresel etkiler açısından mutlaka değerlendirilmesi gereken bir bölge olduğunu vurgulayan bir dava sürecini başlattık. Hı hı. Açılış konuşmanızda çok güzel ifade ettiniz. Kısmet olur gelirseniz Marmaris'in bu alışkın olmadığınız yeni görüntüsünü de görürsünüz. Ama biz O yangının travmasını hala atlatamadık. Çünkü daha önceden yemyeşil gördüğümüz yerler kıpkırmızı, çorak bir alana dönüştü. Ve oradaki o çok kıymetli toprak da ne yazık ki bütün kış boyunca denize aktı. Yani biz burada ağır bir çevre yıkımını yaşıyoruz. Yeni feda edebileceğimiz ne alanımız var, ne toprağımız var, ne havamız, ne suyumuz var. Bu anlamda burada gerçekleştirilecek her proje mutlaka çok ince elenip sık dokunmalı. Çünkü hakikaten bir Marmaris artık yok. Ya da kalanı korumak gibi bir sorumluluğumuz var.
Elbette.
Bu boyutlarıyla da çok önemli.
Evet. Ben Arzu Hanım'a geçmeden önce şunu da sormak istiyorum size. Sanıyorum bu proje alanı aynı zamanda geçen yılki yangınlarda yanan alanlara da çok yakın bir bölgede bulunuyor. Yani elbette spekülasyon yapmak için söylemiyorum bunu ama hep artık Türkiye kamuoyunun aklına ilk gelen soru işareti Türkiye'nin neresinde olursa olsun kaldı ki bu tarz koyların olduğu denize nazır bölgelerde yaşanan orman yangınlarının hemen ardından acaba buraya kimin hangi projesi yapılacak sorusu geliyor. Acaba doğrudan veya dolaylı orman yangınlarının gerçekleştiği alanla şu anda bu projenin bulunduğu yer çakışıyor mu, kesişiyor mu acaba?
Şunu söyleyebiliriz. O yangından etkilendi. Yani ağaçları zaten Google Earth üzerinden de baktığınız zaman bitki örtüsünün nasıl bir sararma içerisinde olduğunu çok net görürsünüz. Alana inmesini engellediler. Orada güzel de bir gayret sarf ettiler. Hakkını da teslim etmek lazım. Ama alanın hemen bitişiğindeki yangına maruz kalmış bir arazi elbette var. Elbette var.
Evet.
Yani Google Earth üzerinden de çok rahatlıkla görmek mümkün.
Evet ve maalesef sanıyorum daha önce orada zeytinlik alanlar da mevcutmuş değil mi?
Yanındaki arazi de var ama burası ormanın seyrekleştiği ama orman mevcutunun bulunduğu daha çok sandal ağaçlarının olduğu bir bölge.
Evet.
Ama fauna ve florası, ya habitatı çok zengin. Çünkü milli park açısından korunan bir bölge.
Evet.
Yani milli park sınırları içerisinde orada kontrollü kullanım bölgesi olmasına rağmen siz alanı genişletici, inşaat alanını genişletici bir girişimde bulunamazsınız. Bunun mutlaka milli parka danışılması lazım. Ama biz dosyayı incelediğimizde bu danışmaların, bu izinlerin ya da onların değerlendirmelerinin maalesef alınmadığını görüyoruz. Yani neredeyse bir güç zehirlenmesiyle, bir kural tanımazlıkla, ben yaptım olduğuyla ilerleyen bir durum var. Ki şunu tanıklık ettik, bu bizim açımızdan çok üzücüydü. Bilirkişi heyeti gelip keşif yaptığı esnada, işte diyoruz ki bakın burada bir doğa yıkımına yol açmışsınız. Ruhsatımız var canım, cezası neyse öderiz diyoruz ki Milli Park'ta dinamit patlatmışsınız. Cezası neyse öderiz, ruhsatımız var. Müthiş bir kibir, müthiş bir güç zehirlenmesiyle karşı karşıya kaldık. Oysa onların da soluyacakları, içecekleri suya ya da gölgesine sığınacakları ağaca hepimizin olduğu gibi ihtiyaçları
elbette
var.
Doğru. Evet.
Bu boyutuyla üzücüydü tabii ki.
Peki. Şimdi Arzu Hanım'la devam edelim. Şimdi proje Halime Hanım'ın da bahsettiği üzere bir otel projesiyle başlayıp ondan sonra büyüyüp artık hormonlu bir hale gelerek devasa bir otel, devremülk, konut, işte aklınıza gelebilecek her türlü insan nüfusunu çoğaltan ve ekoloji üzerinde de gitgide daha fazla baskı yaratacak bir projeye, son derece hacimli bir şeye dönüşmüş. Bununla ilgili tabii böyle bir projeyle ilgili ÇED gerekli değildir kararı verilmiş olması elbette büyük bir aymazlık. Siz de bununla ilgili olarak bir hukuki süreç başlattınız. Acaba orada ne aşamadayız? Açtığınız davada nasıl bir ilerleme kaydettiniz veya kaydedemediniz? İsterseniz bunları da sizinle konuşalım.
Merhabalar. Konuşmama başlamadan önce fotoğraflarda çoğunlukla Hisar önü çıkıyor. O ikinci konuşacağımız konu. Onu bir düzeltirseniz Simpaşa olarak daha çarpıcı olacaktır diye düşünüyorum. Daha güzel anlatırız diye düşünüyorum. Biz Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün vermiş olduğu ÇED gerekli değildir kararından sonra davamızı açtık bu kararın iptali için. Süreç devam etti. Bilirkişiler inceleme yaptı. Bilirkişi raporu geldikten sonra karşı taraf firma itiraz etti. Ek bilirkişi incelemesine gönderildi. Ek bilirkişi incelemesinde de bu kararın yanlış olduğu oy birliğiyle karar alındı. Şu anda yeniden biz bir yürütmeyi durdurma kararı verilmesini bekliyoruz. Ancak baktığımızda bizim çok büyük bir mücadele içindeyiz. Kendimizi kent konseyi üyesi olduktan sonra bu mücadeleye resmen Halim Hanım, ben ve kent konseyindeki istifa etmeyen arkadaşlarımız kendimizi adadık çevremiz için. Burası kontrollü kullanım alanı ama şu anda kontrolsüz bir inşaat alanına dönüştü. Burası milli parkların içinde olan bir yer. Her türlü korumanın önlemini alındıktan sonra bu tip projelerin yapılacağı bir yer ama hiçbir önlem alınmadan, hiçbir şey düşünülmeden sadece rant, sadece inşaat, sadece devremükler ve özel konut alanlarına dönüştürme düşünülerek yapılmış vehamet arz eden çirkin görüntülerle karşılaştık. Gerçekten kontrolsüz şekilde bu inşaatlar devam ediyor. Milli park sınırları içinde dinamit patlatılıyor. Turunca doğru imar planında olmayan yollar açılıyor. Bu konuda milli parkların da şikayeti var. Bizim de şikayetimiz var. Savcılık şikayeti halen devam ediyor. Ancak herhangi bir şekilde savcılıktan henüz bir bizim davamız açılmadı. Halen kimin yaptığının tespitine çalışılıyor. Arkasından yani biz ne yapacağımızı şaşırdık açık açık söyleyeyim. Kontrolsüz bir güç var önümüzde ve buna destek olan yetkililer var. Yani bu yetkililer sadece valilik değil, belediye de yani ona ruhsat vererek, usulsüz şekilde ruhsatlar vererek destek oluyor. Biz bunun için de belediyemize karşı da dava açtık. Verilen ruhsatların iptali için de dava açtık. Akabinde Cumhuriyet Başsavcılığına belediye görevlileri hakkında, sorumlu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Mücadelemiz halen devam ediyor ve biz çok yalnız kaldık Marmaris'te. Marmaris dışından daha çok yardım almaya başladık. Daha çok destek almaya başladık. Marmaris'e Marmarisliler değil dışarıdan dışarıdakiler daha çok destek vermeye başladı.
Neden peki? Bunu neye bağlıyorsunuz? Neden Marmarisliler sahip çıkmıyor bu mücadeleye?
Yani bir duyarsızlık mevcut. Çevrecileri böyle tüm Türkiye'de artık böyle bir şey var. Çevreciler böyle ne diye düşünülüyor? Hani işi gücü olmayan emekli insanlar olarak düşünülüyor. Çevre mücadelesinin vatandaş çevre bilincinin farkında değil. Mesela hani orada milli parklar değiştirildikten sonra dinamitle yollar açıldıktan sonra ve kurtarılmış bölgeler oluştu. Yani bunları insanlar umursamıyor veya kendilerinin hani çevre aslında hani bizi kurtaran denizdir, doğadır, yeşildir. Biz Marmaris'te bir inciyiz. Bizim denizimiz, bizim yeşilimiz de biz öndeyiz. Yeşilimiz zaten bitti. Şu anda da kıyı işgali Simpaş için, firma için söyleyeyim yani. Kıyı işgali devam ediyor. Kıyının morfolojik yapısı da değiştirildi. Ormanlarımızın içinde de yani milli park sınırları içinde de olmaması gereken inşaatlar ve müdahaleler yapıldı. Şu anda gerçekten vehamet yani biz bazen ben kendim ağlıyorum bazen.
Evet.
Hukuki peki olarak bu... yani
kıyılardaki morfolojik yapının değişmesi derken herhalde doldurma kaynaklı olarak değil mi? Tam evet, olarak ne yapılıyor orada kıyılarda?
Kıyılarda doldurma yapılıyor. Yani günde belki 300 tane şey çalışıyor, kamyon çalışıyor. Bu kamyonlar zaten bütün Marmaris'in yollarını bozdu. Yeni yollar yapılmaya başlandı. Ağır tonajlı araçlar çalışıyor. Bu araçlar da kendi... yani bildirilen araç sayısından çok çok fazla kapasiteyi aşan şekilde bir inşai faaliyet var. Beton santrali var denizin dibinde.
Evet.
Bu gerçekten çok kötü. Beton santrali ruhsatsız. Aslında kendisi gayri sıhhi müessese kapsamında her türlü önlem alarak çalışacak bir beton santrali. Ama ruhsatsız çalışıyor yani. Ve ÇED gerekli değildir kararı Marmaris'e gerçekten hançer gibi saplanmış durumda. Bu gerçekten çok kötü.
Evet.
Kontrolsüz. Biz artık kontrol edemiyoruz. Yetkililer de hiçbir şekilde bir müdahalede bulunmuyor. Para cezasının verildiğini duyduk. Dinamit patlatma izninin iptalinden sonra bir para cezası verildiğini duyduk. Ama bedeli neyse öderiz diyerek bütün katliamlar, çevresel katliamlar yapılıyor. Yani Kızılbık için şu anda söylüyorum. Sonrasında başka dertlerimizi de konuşacağız. Evet, başka sorunlarımızı da konuşacağız. Evet. Arkası gelmez diyoruz bizim dertlerimiz. Artacak çünkü. Yani bundan sonra başka projeler çıkacak. Çünkü yangından sonra anayasanın hani ormanlarla ilgili maddesi, imara açılamaz maddesi açık şekilde ihlal edilerek yeni yönetmelikler, yeni cumhurbaşkanlığı kararları çıktı. Bunlar yürürlüğe girdikten sonra bu anayasamızın bu maddesi kesinlikle ihlal ediliyor. Bile bile ihlal ediliyor, kasıtlı şekilde ihlal ediliyor. Yasaya, anayasaya, yaşam hakkına, çevreye, suyumuza, her şeye zarar verecek şekilde Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıkıyor. Yönetmelikler değişiyor. Bu ve bunların planlı bir şekilde olduğuna ben inanıyorum. Ve evet, tüm Türkiye'de yani bu mücadeleyi biz Bodrum'da da veriyoruz. Muğla'nın bütün ilçelerinde veriyoruz. Menteşe'de de veriyoruz.
Hı hı. Evet.
Bunu diyeyim size.
Tabii şimdi bu mücadeleyi veriyorsunuz. Aslında önemli. Ben açıkçası Marmarislilerin size bu mücadelede destek vermiyor olmasına da ayrıca üzüldüm ama umarız kısa zamanda böyle bir bilinç oluşur ve desteğiniz giderek artar. Tabii bu noktada aslında burada çok farklı bir durum da söz konusu. Acaba insanlar korkuyorlar mı, çekiniyorlar mı gibi bir soru da gündeme gelebilir. Nitekim bu ÇED gerekli değildir kararını kamuoyunun gündemine taşıdığı için Halime Hanım, kendisi bireysel olarak da değil mi şirket tarafından dava edildi. Yani bunu da bence gündeme taşımalıyız, bunu da konuşmalıyız. Çünkü Türkiye'de çevre mücadelesi götürenlerin önünde çok ciddi sıkıntılar var. Çok ciddi yıldırma politikalarına maruz kalıyorlar, kriminalize ediliyorlar. Bu anlamda Türkiye'nin pek çok yerinde bunun örneklerini gördük. Bu noktada ondan da bahsetmek gerekir. Hem belki Halime Hanım'dan o süreç nasıl işledi, o konuda biraz duygu ve düşüncelerini alabiliriz. Aynı şekilde Arzu Hanım da avukat hukuki süreç anlamında belki katkı verebilir. Halime Hanım, siz bu mücadelenin böyle önde giden bir neferisiniz ama tabii bunun da bir bedeli var bu mücadelenin. İsterseniz şirketle yaşadığınız bu durumu da bir kısa bahsedelim.
Bu konuya geçmeden önce müsaadenizle hemen hafta sonu gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik vardı Antalya'da. 7-8 Mayıs tarihinde, çünkü 9 Mayıs'ta 5. ölüm yıl dönümleriydi. Aysin ve Ali Ulvi Büyük Nohutçu çiftinin. Onlar ekolojik mücadelelerine çok ağır biçimde, telafisi imkansız biçimde hayatlarını kaybederek vermişlerdi ve katilleri hala aydınlatılamadı, dava sonuçlandırılamadı. Onları burada dilerseniz ziyade etmeden
elbette
ve saygımızı sunmadan geçmeyelim.
Evet, saygıyla şimdi anıyoruz her ikisini de.
Sağ olun. Nefer olmak bölümünde, yani bence davayla ilgili olduğu için böyle isim ön plana çıkmış olabilir. Çünkü gerçekten çok yürekli, çok güzel arkadaşlarımız da, bunlardan biri Arzu'dur, bir tanesi Kent Konseyi'nin başkanıdır ve aslında Arzu biraz daha büyük katılımları hayal ettiği için muhtemelen Marmarislilerin katılımıyla ilgili bir şey söylüyor. Ama şunu da tespit etmek gerekir. Bizim bu işlemler yürürken ruhsatları veren kurumun belediye olması nedeniyle ruhsatların iptali talepli olarak belediyeye bir dava açtık. Ve belediyemiz de bunu kişisel olarak algıladı ve bunu bir gönül küstüye dönüştürdüğü ve kent konseyinin bünyesindeki STK'ların bir bölümünün istifa ettirilmesi suretiyle işlevsiz olmamız için biraz çaba sarf etti. Fakat biz de o dönem şöyle bir şey yaptık. Kentin tüm siyasi unsurlarına çağrıya çıktık ve davet gönderdik. Muhalefet ya da iktidarda ittifak dışındaki diğer tüm siyasi partilerin ses verdiği, gönül verdiği ve emek verdiği bir ekolojik mücadele komitesini oluşturduk. Dolayısıyla orada da bu konuya çok duyarlılık gösteren ve kendi mevcut güçlerini bu davanın mücadelesinde kullanan ve düne göre çok daha kalabalık olduğumuz bir çalışma yöntemine giriştik. Bence bu çok önemli, evet. Ve birçok kentte de imrenilecek bir durum. Çünkü kırmızı çizgiler nedeniyle bir araya gelmesi mümkün olmayan partiler, konu ekoloji olunca, konu telafisi imkansız çevre tahribatı olunca çok medenice ve samimiyetle bir araya geldiler ve broşür dağıtmaktan imza toplamaya kadar birlikte hakikaten çok güzel bir çaba sarf ediyoruz. Her birine ayrı ayrı buradan teşekkür ediyorum. Tazminat davasına gelince bu süreç başlayınca doğal olarak hani bunu her yerde söylüyorum. Ekoloji mücadelesi yapanların öyle başka da gücü yok. Yani ya biz bir kamuoyu gücü var, sizler sayesinde sağ olun sesimizi duyuruyorsunuz. Bir diğeri de çok iyi okuruz. Kanunları çok iyi okuruz, evrakları çok iyi okuruz. Doğal olarak da süreç ilerlerken firmaya ait açık kaynaklardaki belgeleri biz incelemeye ve bulduğumuz kusurları ya da mevcut yazılı şeyleri sesli okumaya başladık. Firmaya ait bilgilerin sesli okunmasından, kendi bilgilerinin okunmasından rahatsızlık duydular ve muhtemelen de birinde simgeleştirerek oradaki ekolojik mücadeleyi yıkıma uğratmak, sekteye uğratmak üzere korkacağımızı düşünüp 300 bin liralık bir GYO'yla emekli bir kadının haksız rekabet ettiğini söyleyerek bir tazminat davası açtılar. Eğer bir haksız rekabet varsa bu doğaya karşı verilen haksız rekabettir. Dili olmayan, sesi olmayan doğanın tahrip edilmesidir. Biz de doğanın sesi olmaya, onun dili olmaya ve korumaya devam etmek zorundayız. O zaman varlığımızı inkar ederiz. Yani bu bir ifade özgürlüğü. Kentimizi meydana getiren yıkıma elbette bakın burada bu oluyor diye ifade edeceğiz. Evet. Ve bu süreç böyle ilerliyor. Nereye varır bilmiyorum. Ama bizim için şu anda ne orada tazminat davasını karşılaşacağımız bir durum yılgınlığa uğratır ya da sekteye uğratır ne başka bir şey. Çünkü biz gönülle bu işe girdik, gönüllülükle ilerliyoruz. Onlar para kazanıyorlar, evet. Biz fotokopi çektirmek için cebimizden para ödüyoruz. Belki farkımız da burada, o yüzden yürekten yapıyoruz. Evet. O yüzden böyle etrafımıza iyilik ve güzellik saçıyoruz. Ve o iyilik ve güzellik etrafında da biz inanıyoruz ki daha çok insan bir arada olacak. Marmarisliler daha çok sahip çıkacak. Bu konuda da zerre şüphem yok. Çünkü bir daha söylemiştim. Başka Marmaris'imiz yok. Zaten kaybedeceğimizi kaybettik.
Öyle. Evet.
Geri kalanı korumak zorundayız.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz bu projeyle ilgili gelişmeleri zaten biz de takipte olacağız. Siz de an be an izliyorsunuz gelişmeleri ve aktarıyorsunuz kamuoyuna. Şimdi burada başka bilinmeyen veya az bilinen birkaç projeyle daha mücadele etmek durumunda kalacaksınız. Öyle görünüyor önümüzdeki dönemlerde. Maalesef Türkiye'nin bazı bölgeleri böyle aynı anda çoklu ekoloji mücadeleleri aynı anda ilerlemek durumunda kalıyor. Şimdi bir de Hisarönü Yaşlı Bakım Evi yine burada yapılan veya yapılmak istenen projelerden birisi. Fakat Yaşlı Bakım Evi'nin önünde bir yat limanı projesi. Bu projeyle ilgili de isterseniz Arzu Hanım önce sizden alayım. Ondan sonra Halime Hanım'la devam ederiz.
Şimdi Hisarönü'nde yat limanı projesi artı huzur evi inşaatı ile ilgili bir İmar plan değişikliği yapıldı. Bu imar plan değişikliği tek bir parsele ait, tek bir kişiye ait. Bu kişi de Cumhurbaşkanımızın dünürlerini kapsıyor. Hatta hani gazetelerde filan da dünür lehine yapılan imar plan değişikliği olarak çıktı. Biz bununla ilgili olarak öncelikle bir ay içinde itirazlarımızı yaptık ve süresi içinde de davamızı açtık. Orası doğal, korunacak, sulak alan ve bir azmak. Her yönden, bitki örtüsü yönünden, hayvanlar yönünden, her yönden korunacak bir alan. Evet. Mutlak korunacak alan, ikinci derece doğal sit alanı ve tespit ettiğimize göre arkeolojik kalıntılar da var. Ancak bunlar tescil dışı bırakılmış. Bununla ilgili olarak da tescil edilsin diye başvurumuzu da yapmış bulunmaktayız. Biz öncesinde dava açmadan önce gittiğimizde Halime Hanım da ben de gerçekten şoka uğradık. Çünkü çok büyük kazılar yapılmıştı. Düzeltme izni alınarak oranın da morfolojik yapısı değiştirilmişti. Orada hayvanların, balıkların ürüme alanı ve bunlar yok edilmişti. Ve burada da biz gerçekten çok büyük bir yıkım gördük. Evet. Bununla ilgili de davamızı açtık. Halen yargılama devam edecek. Hisarönü'ne yapılması planlanan yat limanı da apayrı bir facia diyoruz. Artık her şeye bir facia demeye başladık.
Maalesef.
Şu anda hani o yat limanı da zaten hukuka, kanuna, çevreye, her şeye aykırı durumda. Tabii bakalım, mücadelenin orada en başındayız.
Evet.
Orada çok kalabalığız ama. Orada vatandaştan, arkadaşlarımızdan çok büyük destek aldık. 17 kişi dava açtık, birleştik. Ve burada da hani her şey aslında açık şekilde belli. Yürütmeye durdurma talebimiz de mevcut. Ama yargılama daha yeni başlayacak.
Evet.
Mücadelemiz burada da devam edecek.
Evet.
Ve gerçekten o yıkım, o kural tanımazlığı orada da biz gördük. Her alanda kural tanımazlık, çevreyi korumaya yönelik hiçbir önlem alınmamasını burada da gördük.
Maalesef.
Ve biz burada gerçekten çok mutsuzuz çevreciler olarak.
Evet.
Ve sesimizi duyurmak için her yere, her şeyi deniyoruz. Çevre hukukunda çevrecilerin geniş bir ifade özgürlüğü mevcut. Bu ifade özgürlüğü de anayasal bir ifade özgürlüğü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarıyla da çevrecilerin ifade özgürlüğünün bütün ifade özgürlüklerinden daha geniş olduğu. Çünkü vatandaşı bilgilendirmek için çevrecilerin konuşması gerektiği zaten kararlar hüküm altına alınmış. Devletimizde tazminatlara mahkum edilmiş çevrecilerle ilgili olarak ifade özgürlüğünü ihlal ettiği için. Şu anda yine biz Halime ve ben elimizden gelen ve ayrıca hani yalnızız diyoruz ama ben halk anlamında yalnızız dedim. Yoksa hani bizimle birlikte mücadele eden çok güzel arkadaşlarımız
Elbette.
Var. Bize destek olan çok çok güzel arkadaşlarımız var. Ekoloji grubumuz var. Ekoloji birliğimiz var. Hep birlikte mücadele ediyoruz. Onlar da hani kesinlikle beni yanlış anlamasın. Ama ben keşke çok olsak, keşke
Doğru.
çok artsak anlamında yalnızız dedim.
Evet evet. Yani tabii aslında kamuoyundaki farkındalık arttıkça bu tür mücadelelere olan ilgi ve katılım da artıyor. Bunu gözlemliyoruz. Yani Türkiye'nin pek çok yerinde aslında bir avuç insan götürürken bu mücadeleleri giderek çoğaldığını görüyoruz. Bu anlamda olumlu. Elbette ki o katılımın daha çok olmasını istiyoruz ve bekliyoruz. İsterseniz Halime Hanım, sizinle hemen devam edelim bu yat limanı projesiyle ilgili olarak. Ama sanıyorum onun dışında başka bir yat projesi daha var değil mi? Yat limanı projesi çok o anlamda yat limanı projesi bolluğu var. Aynı zamanda bu Rusya'nın önde gelen oligarklarının da çok gözde mekanlarından birisi, yatlarıyla Marmaris'e geliyorlar son dönemlerde. Oralarda arıza endam ediyorlar diyelim. Bu projelerle ilgili de belki sizde mücadeleniz nasıl ilerliyor veya bundan sonra nasıl ilerleyecek, sizden de değerlendirmelerinizi alalım.
Pelin Hanımcığım, biz Hayalci değiliz. Analizler yapıyoruz ve bu yıl Muğla ve özelinde de Marmaris'e ağır bir ekolojik saldırı olacağının farkındayız ve görüyoruz. Çünkü hayatımız boyunca, yaşadığımız süre boyunca hiçbir dönemde bu kadar yoğun, ardışık saldırılar, projelerle karşılaşmadık. Ve bunun şu anda daha da artacağını biliyoruz. Dediğiniz gibi bir tanesi de Hisar önündeki yaşlı bakım eviyle sadece bir parsele özgü yaratılan imar plan değişikliği. Bu çok üzücü çünkü orada köylüler çocuğu evlendiğinde ev yapamazken hemen yanına imar beklerken tek bir parsele özel bir imar plan değişikliğine gidiliyor. Ve önüne de hemen bir yat limanı koymayı unutmuyorlar. Yani şöyle düşünüyoruz, acaba oradaki yaşlılar az sayıda çünkü küçük bir yaşlı bakım evi olabilir ancak. Rahmetli olduktan sonra son yolculuklarına gemiyle mi uğurlanacaklar? Nasıl bir bağlantı kuruyorlar? Bunu anlamak mümkün değil. Bir diğer sorunsa Karaca Söğüt koyunda yaşadık. Karaca Söğüt dünya güzeli, cennet bir koy ve aslında denizin de rahmi. Çünkü fauna ve floranın orada geliştiği, büyüdüğü bir bölge. Bu nedenle de balıkçılığa yasaklı bir bölge. O kadar önemli. Oraya bizim Ege sahillerinin başının belası olan Muşev diye bir yapı var.
Evet.
İhalesiz kıyıları alıyor. Onlardan maalesef bir tanesi de Karacasöğüt'teki bir limandı. Ama mevcut liman Muşev'e yetmemiş olmalı ki kapasite arttırımına gitmek istedi. Üstelik mega yatların da girebileceği bir kapasite arttırımı. Şöyle kabaca bir hesapladığımızda Karacasöğüt koyu yaklaşık 100 bin metrekare. Bu çevre dedi ki 42 bin metrekaresini bana verin bu yat limanı projesiyle. Ve buna da ne yazık ki Çevre Şehircilik Müdürlüğü, İl Müdürlüğü çek gerekli değildir dedi yine. Her zamanki istikrarını sürdürdü maalesef. Onunla ilgili bir dava süreci başlatılmıştı ve o davayı kazandık. Şu anda temiz aşamasında. Oranın bir chat süreci olacak ve o dönemde sizlerden de çok fazla destek rica edeceğiz. Çünkü Karacasöğüt'te bir hançer vurulduğu zaman Ege'ye vurulmuş. Korunan Gökova Körfezi'ne, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne vurulmuş olacak. Yani tam bir Nasrettin Hoca hikayesi yaşıyoruz. Nasıl görmezler, nasıl anlamazlar, inanın bilmiyoruz. Çünkü hani para kazanmanın da bir haddi var, sınırı var. Hani ölüm pahasına, yok olmak pahasına para kazanmak istemezsiniz.
Evet.
Bizim geleceğimizin, kendimizin ölümü pahasına bir betonlaşma, bir yok etme sevdasındalar. Ve biz de milim milim alanlarımızı korumaya çalışıyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. Ve bu yıl işimizin çok zorlu ama yalnız olmadığımızı da biliyoruz.
Evet.
Sizlerle birlikte ve diğer yurttaşlarımızla birlikte bu gözü dönmüş, para hırsızlığından gözü dönmüşlere karşı koruyacağımıza ben inanıyorum. Zerre şüphem yok.
Evet, teşekkür ederim. İsterseniz yavaş yavaş son birkaç dakikamız. Belki Arzu Hanım bundan sonraki hukuksal süreçler nasıl ilerleyecek? Neler bekliyorsunuz? Birkaç cümleyle hemen sizden alayım. Birkaç son cümlede Halime Hanım'a vereceğim.
Biz Karacasöğüt'e yapılması istenilen limanla ilgili dava kazanıldı. Şu anda yürütmesi de durduruldu. Şu anda Danıştay'da temiz aşamasında. Simpaş'la ilgili olarak bilirkişi raporlarımız geldi. Şu anda biz bir yürütmeyi durdurma bekliyoruz. Çok çok çok geç olmadan bekliyoruz.
Evet.
Çünkü oranın öncesiyle şimdiki halini eğer karşılaştırırsak gerçekten biz çok çok büyük zarar gördük. Bizim mindiği parklarımız değişti. Bizim ağaçlarımız kesildi. Hisar Önü ile ilgili olarak burası doğal korunacak sulak alan, mutlak olarak korunması gereken kuşların, balıkların üreme yeri, endemik bitkiler var. Simpaş Kızılbük'te mesela ters daleler var. Bu ters dalelerimizi biz koruyoruz. Biz hem milli parklara hem doğal korunacak sit alanlarına, arkeolojik sit alanlarına yapılan her türlü saldırının karşısındayız. biz kendimizi o kadar da güçlü hissediyoruz. Azız ama çok güçlüyüz diye düşünüyorum.
Evet.
Ve gittikçe de çoğalacağımıza inanıyorum. Bir olacağımıza, birlik olacağımıza inanıyorum. Herkesin bir gün bu çevre bilincine ulaşabileceğini umut ediyorum. Ulaşmasını umut ediyorum. Çok çok istiyorum. Bir şeylerin farkında olmalarını gerçekten istiyorum. Bizim hani evet. Geçen başka bir programda da söylemiştim. Bizim huyumuz mavi, bizim huyumuz yeşil, bizim huyumuz sevgi, bizim huyumuz dünyayı korumak, en baştan Marmaris'i korumak. Çok teşekkür ederim. Evet. Ayrıca hani Muğla'da biz zeytinimiz için de mücadele ediyoruz.
Elbette.
Oralara da mücadeleye gidiyoruz. Başka yerlerde özel inşaat projeleriyle özel kasabalar yapılmak isteniyor. Altyapılar müsait değil. Ne üst ve altyapı olmadan üst yapılar yapılıyor. Yani bizim koyumuzda kanalizasyon sistemi yok. Deprem yönünden herhangi bir şekilde uygunluk yok. Ve burada en başında bu inşaat projeleriyle gelen insanların can güvenliği de tehlike altına alınıyor. Buna en son söyleyeyim. En başında insan, insan, insan ve yemyeşil bir çevre diyoruz. Teşekkür
evet,
ederiz. Sağ olun.
Teşekkür ediyorum. Evet Halime Hanım, sizden de son birkaç cümle, bundan sonraki mücadele nasıl ilerleyecek onları alalım.
Ben önce bir şeyin altını çizmek isterim. Bu Simpaş'ın Kızılkum'da yaptığı projenin şu anki o gördüğünüz gözlerinizin acıdığı, kalbinizin acıdığı o betonlaşma var ya, sadece projenin yaklaşık bu arazinin 1/5 alanı.
Evet.
Yani daha 1/4 korumamız, kurtarmamız mümkün.
Evet.
O kadar önemli. Ve eğer biz dinamitle topyekün yok edilecektiyse oralar, geçen yıl niye öldük, niye evlerimize girmedik, niye günlerce ağladık, ormanlarımız, ağaçlarımız, doğamız yok oluyor diye.
Evet.
Bunu hatırlatıp herkesi bu konuda el vermeye, güç vermeye, yanımızda olmaya davet ediyorum.
Evet.
Yine kurumlarımızı mevzuata hatırlamaya davet ediyorum. Çünkü orada verilen mevzuata uygun olmayan ruhsatlar nedeniyle bu inşaatlar yürüyor. Yeniden değerlendirmeye sunmalarını rica ediyorum. Çok üzücü bir şey. Yani düşünsenize, cennet olarak tanımlanan bir bölgenin o kimliğini korumaya uğraşıyorsunuz. Aslında o cennetten hep beraber faydalanıyorsunuz. Ama az sayıda insan buna gayret ediyor.
Evet.
O yüzden çoğalmamız gerekiyor. Birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Elbette turizm yatırımları yapılacaktır. Elbette bölgemize yatırımlar yapılacaktır. Ama bu herkes aklını estiğince yapamaz. Yani eğer bir yerden bir mülk aldıysanız ve orası milli parksa, siz projelerinizi milli parka uygun şekilde düzenlemek zorundasınız. Keyfiyetinize ya da cüzdanınıza göre.
Elbette. Evet.
Bunu önemli altını çizip size de bizim sesimize ses olduğunuz, destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. Hem programa katıldığınız için hem de verdiğiniz bilgiler için. Umarım da bu çevre mücadelesinde başarılı olursunuz. Yakın zamanda da Marmaris'ten iyi haberlerinizi alırız. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
Evet, bu hafta Ekolojik Odak'ta Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılmak istenen dev konut projesini konuştuk. Yapılmak istenen dev yat limanlarını konuştuk. Konuklarım Marmaris Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri Halime Şaman ve Arzu Alper'di. Tekrar konuklarıma programa katıldıkları için teşekkür ediyorum. Bu haftada Ekolojik Odak'ın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.